Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ki o Rabbimiz her şeyi en güzel şekilde yapan, yaratan, emreden ve hesabı da en güzel bir şekilde görecek olandır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini yine Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tüm insanlığa diyoruz. Çünkü Ramazan ayı da sadece tarihin belli bir döneminden itibaren belli kesimlere, belli ümmetlere hasredilmiş bir ay, bir ibadet ayı değil. Bütün insanlığa tarih boyunca Rabbimizin bir lütuf olarak verdiği ve ondan yararlanmayı emrettiği bir ay. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayetinde dinini fıtrat olarak tanımlamakta. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinden de anladığımız kadarıyla fıtrat, onun yaratmış olduğu, bütün varlıklara koymuş olduğu ölçü. O halde Allah-u Teala kendi dinine ait her kavramı, her emri, her yasağı belli bir ölçüye göre yaratmış, var etmiş. Zaten pek çok ayetinde onun katında her şeyin bir ölçüye göre olduğu, onun emrettiği her şeyin temelinde bir ölçünün bulunduğuna dair pek çok ayet var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette zamana vurgu yapar ve ibadetleri de vakitle mukayyet hale getirir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Asr suresi vardır. Zamana yemin edilerek, zamanın önemini atıfta bulunularak başlayan sure. Yine sene kelimesi, şehir kelimesi, ay anlamında, yevm gün anlamında, leyl ve nehar gece gündüz anlamında kavramlar Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer ve Allah-u Teala zamana sürekli atıfta bulunur. İbadetleri de vakitle mukayyet hale getirmiştir, bağlamıştır. Mesela oruç tutmak için eyyâmen ma'dudat bilinen peş peşe olan o günler der ve ondan sonra da o günlerin Ramazan ayında olduğunu söyleyerek bizzat ayın ismini verir. Namazla ilgili hakeza vakte atıfta bulunur. Öylesine atıfta bulunur ki bir savaş durumunda dahi mutlaka o namazın kılınmasını geniş bir şekilde bize örneklendirir. Hakeza hac ibadeti için insanlık tarihi boyunca bilinen hac aylarından, dolayısıyla da hac vakitlerinden, günlerinden bahseder. İşte Ramazan ayı da Allah-u Teala'nın ibadetlerle zaman arasında ilişki kurduğu aylardan, meselelerden bir tanesi ve bu konuda Yüce Rabbimiz herhangi bir müdahaleyi de kabul etmez. Yani insanlar belki şöyle düşünebilirler. Rabbimiz bizi yarattı, bir takım emirler verdi, yasaklar tayin etti. Tamam, biz bu çerçevede yaşarız ama ayrıntılara karışmasa, mesela takvimimize karışmasa, biz kendimiz takvimimizi belirlesek, bunun ölçütlerini kendimiz koysak, İbadet yapmamızı istiyor. Bu ibadetlerin vakitleri hususunda böyle kesin çizgiler, net çizgiler koymasa, bize inisiyatif bıraksa diyemiyoruz. Çünkü Allah-u Teala Tevbe suresinin 9. surenin 36. ayetinde şöyle buyuruyor. İnne iddete şuhuru indallahi 12 şehran fi kitabillah. Allah katında ayların sayısı Allah'ın kanunları gereği, yazgısı gereği 12'dir. Yani Rabbimiz bizim hangi takvimimizi kullanacağımızı ve bunun ne şekilde taksim edileceğini dahi kendisi belirlemiştir. Bize bu konuda yetki vermemiştir. Peki ne zaman yapmış bunu? Kur'an-ı Kerim indikten sonra mı? Hayır. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren, yani sistemi kurduğu andan itibaren düzen böyleydi, takvim böyleydi. Aylara göre bir takvim belirlemiş. Haram aylar dediğimiz 4 ayı yine bu takvimin içerisinde kendisi belirlemiş ki ayetin devamında minha erbaatun hurum. O 12 ayın 4 ayı haram aylardır, dokunulmaz aylardır diyerek en ince ayrıntısına kadar bunları belirleyenin kendisi olduğunu ve bu konuda insanın bunlara müdahale etme hakkının olmadığını bildirmiş. Ve ayet şöyle devam ediyor. Velike dinul kayyim. İşte bu doğru din. Yani doğru hesap bu. Çünkü Allah'ın dini biraz önce söylemiştik. Fıtrat demiştik. Fıtrat da bütün varlıkların yaratılışında dikkate alınan çeşitli ölçütler olduğunu söylemiştik. Yerlerin, göklerin, her şeyin yaratılışında bir ölçüt koyuyor ve zamanı da o belirliyor ve buna da diyor ki işte doğru hesap, doğru takvim, doğru sistem budur. Bunun dışındakilere siz heveslenmeyin diyor. Yani biz ibadetlerimizin vakitlerine kadar, en ince ayrıntısına kadar Rabbimiz ne dediyse, nasıl bir sistem kurduysa ona teslim olan insanlarız. Aksi davranışlar tıpkı daha önceki ümmetler gibi olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de önceki ümmetlerin ibadetlerinde bir takım tahrifatlar. İşte mesela Taha suresinin 59. ayetinde eda'us salat diyor daha önceki ümmetler için. Yani namazı zayi ettiler. Evet, tamamen hepsini bırakmadılar ama belki rükünlerinde, rekatlarında, vakitlerinde bir takım inisiyatifler kullanarak bozdular. Ki bugün de ibadetlerimizin ister namaz olsun, ister oruç olsun vakitlerine dair, rükünlerine olmazsa olmaz şartlarına dair bir takım tahrifat boyutuna gelmiş maalesef beşeri müdahaleleri görüyoruz. İşte Ramazan ayının belli bir aya sabitlenmesi, hac mevsiminin, hac günlerinin bütün yıla yayılması, ibadet vakitlerinin, namaz vakitlerinin öyle de olur, böyle de olur. Bunlar içtihattır. Allah bizim bu ibadeti vaktinde mi kıldık, dışında mı kıldık, buna bakmayacak, içimize bakacak, niyetimize bakacak diyerek bir takım temelsiz kuruntularla, bir takım temelsiz iddialarla ibadetlere dair tahrifatın günümüzde de yapıldığına şahit oluyoruz. İşte biz bugün özellikle bu ibadetlerden oruç içinde bulunduğumuz Ramazan ayı sebebiyle oruç ibadetinin bir standartının olduğunu ve bunun insanlık tarihi boyunca hiç değişmeden günümüze kadar geldiğini ve böyle de gitmesi gerektiğine dair ayetleri, buna delalet eden ayetleri okuyacağız. Hepimiz şunu biliyoruz. Allah-u Teala sadece bize Müslim demiyor. Bizden öncekilere de bu ismi verdiğini söylüyor. Ve yine pek çok ayetinde şu an bizim iman ettiğimiz, uygulamaya çalıştığımız kitabın sadece bize gönderilmediğini, bizden önceki ümmetlerin de aynı kitaplara uyduğunu, aynı kitaplarla sorumlu olduğunu, aynı şeriatlara tabi olduklarını söylüyor. Yani hatta pek çok ayetinde Muhammed Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a bu dedirtiliyor. Mesela Ahkaf suresi 46. surenin 9. ayetinde Kul mâ küntü bid'an miner rusulü. De ki ben rasullerin ilki değilim. Ve mâ edri mâ yuf'alu bî ve lâ biküm. bana ve size ne yapılacağını da bilmem. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ve ma ene illa nezirun mübin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Yine konuyla ilgili bir başka ayette Rabbimiz ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. 39. surenin Zümer suresinin 65. ayetinde sana ve senden öncekilere vahyedilen şey şuydu. Leyn eşrakte lehbetan ne ameluk. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve letekünen neminel hasirin ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren son nebiye kadar şeriatta, dinde bir süreklilik, bir bütünlük vardır. Ancak bizde bu bütünlük algısı olmadığından dolayı her şeyin 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahyin indirilmesinden itibaren din denilen şeyin, Müslim denilen, Müslüman denilen kişilerin var olduğu, ondan öncesinin çok da kayda değer bir hayat olmadığı, bir zaman dilimi olmadığına dair bir algı var. Bu da pek çok konuda, mesela ibadetler bu konulardan bir tanesidir. Yanlış algılamalarımıza sebebiyet veriyor. Her şeyin Muhammed Aleyhisselam'la başladığı, namazın, abdestin, orucun, haccın, pek çok ibadetin onunla birlikte başladığına dair bir algı var. Oysa bu ibadet insanlık tarihi boyunca, yani mesela oruç ibadeti insanlık tarihi boyunca müşterek bir ibadettir. Bugün bütün din mensupları Ramazan ayında oruç tutmak zorundadırlar. Sadece bizim ümmetimize farz kılınmış bir ibadet değildir. Nitekim bugün okuyacağımız ayetlerin İlki olan Bakara suresinin 183. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey Allah'a güven temelinde inananlar, Allah'a imanlarının temelini güven duygusu oluşturanlar. Yani o ne derse doğrudur, ben ona güvenirim diyen kişiler. O oruç, o bildiğiniz oruç, es-sıyam ifadesi, sizden öncekilere farz kılındığı, yazıldığı gibi size de farz kılındı, size de yazıldı. Ne şekilde? Daha öncekilere ne şekilde yazıldıysa işte o şekilde. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Sebebi de korunmanız için. Bizi diğer varlıklardan ayıran en önemli erdemlerden ikisi, insanın yeme ve cinsel güdülerine sahip olabilmesi. Çok affedersiniz, bir hayvana sen şimdi açsın ama bu önündekini yeme, bir saat sonra ye desen onun için hiçbir şey ifade etmez. O güdüsüne fren yapamaz, sahip olamaz. Ama insanı diğer varlıklardan bu ayırır. Yine cinsel arzuları hususunda ancak Allah'ın emri insanı bu gibi şeylerden alıkoyar, onun fren yapmasını mümkün kılar. Bu da insanı insan yapan, yani oruç tıpkı diğer ibadetler gibi bizim fıtratımızda olan sağduyuyu, nezaketi, temizliği ortaya çıkaran, bunu koruyan bir vasıftadır diğer ibadetler gibi. İşte Rabbimiz burada tıpkı size, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de o şekilde farz kılındı diyerek, esasında bizden öncekiler ile insanlığın İlk gününe kadar götürebiliriz biz bunu. Bizden öncekiler kim? Mutlak bir ifade. İlk insandan insana kadar götürebiliriz bu oruç ibadetini. Bu okuduğumuz ayet Bakara suresi Medine'de iniyor. Yani Muhammed Aleyhisselam ve onun etrafındakiler takriben ilk Kur'an inmeye başladıktan 15 yıl sonra bu ayetler iniyor. Peki o ana kadar bu insanlar ne yaptılar? Bu insanlar iktida ettiler. Yani daha önceki kitapların insanlığa emrettiği şeylere uydular. Çünkü emredilen şey buydu. Öncekilerin şeriatına uymak. Yani Mekke'de namaz bilinmiyor, oruç bilinmiyor, hac bilinmiyor. Böyle bir şey yok. Zaten namaz kılanlar, oruç tutanlar, hac yapanlar, kurban kesenler vardı. İtikafa çekilenler bile vardı ki Muhammed Aleyhisselam onlardan bir tanesiydi. Bizim sahih hadis kaynaklarında Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy günü anlatılırken şu ifade geçer. Tıpkı diğer Mekkeliler gibi o da Ramazan'da dağa çekilirdi. Yani bilinen şeylerdi. Peki kime göre yaptılar bu ayet inene kadar? Orucu neye göre tuttular? Daha önceki topluluklar, yani önceki ilahi kitaplarda emredilen neyse ona göre yapıyorlardı. Daha sonra bu ayet indi, misliyle nesih gerçekleşti. Yani ne demek? Sizden öncekiler zaten böyle yapıyordu. Nitekim siz de onlara uyup devam ettiniz. Evet, bu yaptığınız şey doğrudur. Tasdik edildi misliyle. Ve ondan sonra da bir süre sonra Bakara suresinin 187. ayetinde de bazı düzeltmeler, daha öncekilere çeşitli sebeplerle yüklenen bazı külfetler bizden kaldırıldı. Özetleyecek olursak tüm ibadetlerimizde olduğu gibi oruç ibadetinde de bu ibadet sadece bizimle başlamış bir ibadet değildir. Şekli, zamanı, uygulamasıyla, hükümleriyle insanlık tarihi kadar eski, köklü bir ibadettir. Nitekim şimdi Vedat hocamız bu konuyla alakalı olarak diğer dinlerde, diğer ilahi kitaplarda konunun ne şekilde ele alındığını, köklerini bize gösterecek. Buyurun hocam.
Geçtiğimiz sene bir cemaate mensup bir grup vakfa gelmişti bizle tartışmak için. Tartışmanın konusu da işte Kur'an'ın dışında bir vahiy var mıdır? Kur'an'da eksik olan hükümler bu sünnet denilen Kur'an dışı bir vahiy yoluyla tamamlanmış mıdır şeklinde bir tartışma yaptık. O tartışmada delil getirilen ayetlerden bir tanesi Bakara suresinin 187. ayetiydi. Onlar bize şöyle dediler. Bu ayet-i kerimede oruçlu günlerin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi. Tövbenizi bağışladı. Artık oruç gecelerinde onlara yaklaşın. Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin kısmını okudu. Dedi ki, demek ki bu ayet gelmeden önce bir vahiy yoluyla Müslümanlara oruç günlerinin gecelerinde kadınlara yaklaşmalarının haram kılındığına dair hükümler inmiş olmalı ki Müslümanlar bunu yapamamışlar. Allah da onların bunu yapamadığını görmüş. Dolayısıyla daha sonra bu ayet gelmiş ve bunu helal kılmış. Yani Kur'an'ın dışında da vahiylerin geldiğine dair bir delildir bu dediler. Biz de orada az evvel Fatih hocamızın anlattığı şekliyle yani Kur'an'ın sıfırdan bir din anlatmadığı, Kur'an'dan önce de oruçla ilgili uygulamaların olduğuna dair açıklamalar yapmaya çalıştık onlara. Bununla ilgili de işte Bakara 183 ile daha önce Fatih hocamızın da okuduğu o bağlantıyı kurmaya çalıştık. Tabii bu nesih ilişkisi yani önceki ümmetlerdeki hükümlerin Kur'an'da misliyle veya hayırlısıyla nesh konusundaki ilişki unutulduğu için Kur'an'daki birçok konu bu ayet-i kerimede olduğu gibi başka konular da var. Mesela kıblenin Kudüs'ten Mescid-i Haram'a dönmesi konusunda olduğu gibi birçok konu anlaşılmıyor. Anlaşılmadığı için de şöyle bir düşünce insanlarda oluşuyor. Demek ki Kur'an'ın dışında bazı vahiyler gelmiş olmalı. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın dışında da bir takım hükümler inmiş olmalı ki Kur'an'da olmayan bu şeyleri biz bir yere oturtabilelim. Yoksa oturtamıyorlar kafalarında. Yani nasıl oluyor bu iş diye. İşte bunun tek sebebi Kur'an'ın nüzulundan önce sanki her şey unutulmuş, her şey sıfırlanmış, her şey yok olmuş. Kur'an ile birlikte Allahu Teala sıfırdan her şeyi baştan anlatıyor. Oruç diye bir şey tamamen unutulmuş. Allahu Teala sıfırdan oruç anlatıyor. Namaz diye bir şey unutulmuş. Allahu Teala sıfırdan namaz diye bir şey anlatıyor. Tarzı bir bakış açısıyla bu ayetler okunduğu için ister istemez yanlış bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi Bakara suresinin 183. ayeti bize orucun bizden öncekilerin tuttuğu şekliyle bize farz kılındığını söylüyor. Burada önemli olan şey şu. Bu ayet indiği esnada Müslümanlara oruç farz kılındıysa Müslümanlar orucu nasıl tuttular? Çünkü oruç size farz kılın diyor Allahu Teala. Eğer bu ayetin inmesiyle oruç farz kılındıysa oruç nasıl tutuldu? Çünkü orucun tutulması için gerekli olan belli şartlar var. İşte o orucu bozan şeylerin ne olduğunu bilmeniz lazım. Oruca başlama zamanını bilmeniz lazım. Orucu bitirme zamanını bilmeniz lazım. Çok detaylı şeyler var. Yani oruç size farz kılındı denmesiyle siz oruç tutmaya başlamanız zor. Çünkü oruç ne? Ya oruç nasıl tutulur ki? Yani ne zaman başlayacağız, ne zaman bitireceğiz, neler yapmamamız lazım vesaire. Bunun birçok teferruatı var. Allahu Teala bütün o teferruatları tek bir cümleyle aslında Müslümanlara açıklamış. O cümlede şu, sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle cümlesi. Yani bugüne kadar tutula gelen bir oruç var. Artık size de o oruç farz kılındı. Siz de tutulmakta olan o orucu tutun. Yani bir oruç var, bir oruç tutuluyor. Siz de onu tutun şeklinde Allahu Teala bu emri indirdiği için Müslümanlar oruç nedir, nasıl tutulur, bu orucu tutmak için gerekli olan şartlar nedir, zamanı nedir şeklinde bir soru sorma gereği duymadılar. Çünkü o ifade orucun ne olduğu, nasıl tutulması gerektiği için yeterli bir ifadeydi. Şimdi önceki ümmetlerde oruç nasıl tutuluyordu? Şimdi kısaca bundan bahsedeceğiz ama benim dikkat çekmek istediğim bazı noktalar da var. Kur'an'da bu oruç ibadetiyle ilgili zikredilen noktalarda. Birincisi Kur'an'da oruç ibadeti kitabın indirilmesiyle ilişkili olarak zikrediliyor. O da Bakara suresinin 185. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Yani Ramazan ayı diyor Allahu Teala, bu ay Kur'an'ın indirildiği aydır diyor. Daha sonra da diyor ki o halde kim bu aya şahit olursa bu ayı oruçlu geçirsin diyor. Yani oruç ibadeti Ramazan'ın oruçlu geçirilmesinin sebebi olarak Kur'an'ın indirilişi zikrediliyor. Peki önceki kitaplarda kitabın indirilmesiyle oruç arasında bir bağlantı olabilir mi? Dikkat çekici birkaç pasajı ben mesela söyleyeyim. Tevrat'ta mesela biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkıyor. Sina Dağı'na çıkıyor daha doğrusu. Sina Dağı'nda vahiy alıyor. Yüce Allah'tan kitap alıyor. Kitabı aldığı bu süreyle ilgili olarak şöyle bir bilgi veriliyor. Mısır'dan çıkış 35. bab, 34. bab, 28. pasaj şöyle söylüyor. Ve orada yani Sina Dağı'nda Rab ile 40 gün 40 gece kaldı. İlk defa çünkü kitap indiriliyor. Ekmek yemedi, su içmedi. Ve ahdin sözlerini 10 emri levhalar üzerine yazdı. Yani Musa Aleyhisselam'ın kitabı almış olduğu o 40 günlük süre içerisinde bir şey yiyip içmediği zikrediliyor. Yine İsa Aleyhisselam'la alakalı olarak İsa Aleyhisselam'ın çölde tıpkı Musa Aleyhisselam gibi bir 40 günlük inziva süresi söz konusu. İlk defa vahyin geldiği zamanda İsa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam 40 gün kadar bir süre insanlardan tamamen uzak bir çöl bölgesinde inzivaya çekiliyor. Hatta bu inziva esnasında iblisin İsa'ya gelip onu bir takım imtihanlardan geçirdiği, saptırmaya çalıştığına dair şeyler de var bu süre içerisinde. Ve bu 40 günlük süre içerisinde İsa Aleyhisselam'a kitap indiriliyor. Yani İncil O 40 gün içerisinde indiriliyor ve İsa döndüğü zaman direkt o insanlara tebliğine başlıyor. Bu şeyden 40 günlük süreden. Matta'da bu olay anlatılırken şu ifade dikkat çekici. Tıpkı Musa Aleyhisselam'da az evvel söylediğimize benzer bir şey. O zaman İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh tarafından çöle sevk edildi. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. İsa Aleyhisselam'ın da bu süre içerisinde yani çölde vahiy aldığı bir nübüvvet göreviyle insanlara geri döndüğü o 40 günlük süre içerisinde oruç tuttuğu zikrediliyor. Şimdi sadece Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam değil. Yani bu oruç ibadetinin kitabın verilmesiyle ilgili olduğuna dair bilgilerin yer alması sadece Musa Aleyhisselam'la sınırlı da değil. Yeremya'da biliyorsunuz Yeremya'da İsrailoğullarına gelen nebilerden birisi olarak zikrediliyor ehli kitap literatürü içerisinde. Ve Yeremya kitabı içerisinde Yeremya'ya vahyin gelmesi olayı anlatılıyor. Bir tomar alması isteniliyor ondan. Bu bölümler içerisinde bu olay anlatılırken bu olay oruç ile ilişkilendiriliyor. Bakın şimdi Yeremya kitabının 36. babının 1 ile 22 arasındaki pasajlardan ben belli bölümleri okuyacağım. Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının 4. yılında Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bir tomar al. Yoşiya'nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. Yeremya, Neriya oğlu Baruk'u çağırıp Rabbin kendisine söylediği bütün sözleri tomara yazdırdı. Sonra Baruk'a şu buyruğu verdi. Ben tutukluyum, Rabbin tapınağına gidemem. Sen oruç günü Rabbin tapınağına git. Oradaki halka sana yazdırdığım Rabbin sözlerini tomardan oku. Yahuda kentlerinden gelen halka da oku. Yani ona bir vahiy geliyor, onu tomara yazdırıyor. Yazdırdıktan sonra da diyor ki git bunu oruç gününde insanlara tebliğ et, oku. Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının 5. yılı 9. ayda Yeruşalim'de yaşayan bütün halk ve Yahuda kentlerinin Yeruşalim'e gelen herkes için Rabbin önünde oruç ilan edildi. Kral tomarı alıp getirmesi için Yahudi'yi gönderdi. Yahudi tomarı alıp yazman Elişama'nın odasına getirdi. Krala ve yanındaki önderlere okudu. 9. aydı. Kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu diyor. Yani burada da bir nebiye bir kitabın gelmesi söz konusu. O kitabın halka tebliğ edilmesiyle birlikte orucun ilan edilmesi söz konusu. Ve daha da ilgi çekici olanı bu olayların 9. ayda meydana gelmiş olması ilgi çekici. Çünkü bizim elimizdeki hicri takvimde 9. ay Ramazan ayına denk geliyor. Yahudilerin elindeki takvimin de hicri takvim olması gerekir. Ya kameri takvim daha doğrusu kameri takvim yani ay esasına göre hesaplı bir takvim olması gerekir. Çünkü Allahu Teala Kur'an'da bu takvim sistemini aya göre belirlediğini kendisi açıkça söylüyor. İslam'dan önceki ümmetlerin de yani Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlerin de bu takvim esasına göre hesaplarını yapmış olmaları gerekiyor. Ancak biz bugün Yahudi takvimine gidip de Ramazan'ı aramaya kalkarsak onu bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Bizim elimizdeki en eski Yahudi takvimi bugün arkeoloji müzesinde sergilenen Süleyman Aleyhisselam zamanına ait olduğu düşünülen Gezer takvimi denilen bir takvim. Bu takvim tam bizim bildiğimiz anlamda kameri bir takvim. Yani bugün Müslümanların hicri takvimde esas almış olduğu ay yılı hesabı üzerine dayalı olan bir takvim. Ancak Yahudiler daha sonraki dönemlerde ay esasına dayanmaya devam edip de aynı zamanda güneş yılını da kendilerine esas almışlar. Buna da güneş ay takvimi ismi vermişler. Güneş ay takvimi ne demek oluyor? Güneş ay takvimini nereden öğrenmişler? Güneş ay takvimini de Babil'den öğreniyorlar. Babil sürgünü esnasında öğreniyorlar. Güneş ay takvimi ne anlama geliyor peki? Aylar, yani ayların sayısı, ayın, hilalin görünmesiyle ilgili olarak hesaplanıyor. Seneler ise güneşe göre hesaplanıyor. Nasıl oluyor peki bu? Bir ay başlayacağı zaman tıpkı kameri takvimde olduğu gibi hilalin görülmesi beklenir vesaire. Aylar ya 29 çeker ya 30 çeker bu şekilde takvim. Ancak kameri takvimin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Bunu güneş takvimine uyguladığınız zaman 10 günlük, 11 günlük bir açık ortaya çıkıyor. Bu açığı bir şekilde kapatmaları gerekiyor. Bu açığı kapatmak için de her 3 yılda bir ek bir ay koyuyorlar takvime. Mesela son ay Adar ayı. Ona Adar 2 denilen başka bir ay ekliyorlar. 19 yıllık periyot içerisinde 12 defa aylar 12 çekiyor. 7 defa da aylar 13 çekiyor. Yani 19 yıllık bir periyot içerisinde 7 tane 13 ay var. Sene 13 ay çekiyor. Böylece takvimdeki aylar belli mevsimler içerisinde sabitlenmiş oluyor. Mesela Tışri ayı sürekli olarak Eylül'ün içerisindedir. Hep aynı güne denk gelmez ama Eylül'ün içerisinde artı eksi 10 gün ileri geri oynar Tışri ayı. Böylece ay takvimi güneş takvimiyle takvimi gibi sabitlenmiş oluyor. Sorsanız ay esasına göre biz ayları hesaplıyoruz derler. Ama senesel bakımdan, mevsimsel bakımdan aylar sabit olduğu için güneş takviminden bir farkı yoktur o takvimin. Şimdi böyle bir takvimde bu tarz bir sapmanın meydana gelmesinden dolayı bugün işte Ramazan'ı, onların Ramazan'la ilgili ortaya koymuş olduğu oruçla ilgili şeyleri, az evvel Tevrat'tan okuduğumuz 9. ayda orucun ilan edilmesiyle ilgili şeyleri bugün biz bulamıyoruz. Çünkü neden? Tarihin belli bir döneminde takvimlerde ciddi bir oynama meydana gelmiş, ciddi bir bozulma meydana gelmiş. Şimdi bu sizden öncekilerin size farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı dendiği zaman Müslümanlar orucu nasıl tutmaya başladılar? Bununla ilgili rivayetler var. Mesela bir rivayete göre şu şekilde anlatılıyor bu ayet. Yani 187. 183. ayetle ilgili olarak. Ramazan ayında yatsı namazını kıldıktan sonra Müslümanlara ertesi akşama kadar yemek ve eşleriyle birleşmek yasaktı. Sonra Müslümanlardan bazı kişiler Ramazan ayında yatsıdan sonra yemek yediler ve eşleriyle birleştiler. Durumu Resulullah'a dertlenerek anlattıklarında bu ayet-i kerime nazil oldu. Yani 187. ayetin nazil olmasının sebebi nüzulü olarak bu anlatılıyor. Müslümanların yatsıdan sonra artık ertesi akşama kadar yemek yemeleri ve eşleriyle birleşmelerin yasak olduğu söyleniyor. Peki o dönemde o bölgede yaşayan Yahudiler ehli kitap ne şekilde orucu tutuyordu? Bununla ilgili olarak da Bakara suresinin 183. ayetiyle ilgili sebebi nüzul rivayetlerinde şöyle bir rivayet var. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı ayeti nazil olduğunda önceki milletlere farz kılınan oruç şöyleydi. Onlardan birisi yatsı namazını kılıp yattığında ona yemek, içmek, kadın ve benzeri şeyler haram olurdu. Yani az evvel Müslümanların tuttuğu orucun aynısı aslında. Yani bu ayetlerin nazil olmuş olduğu dönemde ehli kitabın tutmuş olduğu oruç Müslümanların Bakara 187. ayet gelmeden önce tutmuş olduğu orucun birebir aynısı. Bugün bizler de Yahudi kaynaklarına baktığımız zaman gerçekten de bu şekilde bir oruç tutulduğunu görüyoruz. Yani onlar bu oruca büyük oruç adını veriyorlar. Senenin her günü bu oruç tutulmuyor ama oruç zamanı denilen özellikle Tişri ayı içerisindeki o 10 gün içerisinde tutulan bir oruçtur bu. Yaklaşık 24 saat süren bir oruç. Yani gün batımından itibaren ertesi güne kadar Yahudiler bu şekilde büyük bir oruç tutuyorlar. Bu da gösteriyor ki demek ki sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle oruç size de farz kılındı ayeti geldiğinde Müslümanlar bu orucu tutmaya başladılar. Çünkü Bakara 187. ayetteki uhille lekum ifadesi, size helal kılındı ifadesi gösteriyor ki bizden öncekilerde bu şekilde değilmiş bu orucun tutulması. Bizle birlikte bu şekilde olmuş. Ve biz de gerçekten onların oruçlarıyla alakalı onların kaynaklarındaki bilgilere başvurduğumuz zaman gerçekten de onların bizdeki gibi kısa bir oruç değil, daha zor, daha uzun bir oruç tuttuklarını görüyoruz. Şimdi bu nesih ilişkisi bilinmediği zaman ne oluyor? İşte sanki 187. ayetten önce başka bir ayet hüküm gelmiş, Kur'an dışı bir ayetin vahiy gelmiş, Müslümanlara bir oruç tarifi yapılmış. Daha sonra da 187. ayette bu iptal edilmiş gibi bir algı meydana geliyor maalesef. Oysa ki Bakara 187. ayetin nesh etmiş olduğu şey Bakara 183. ayette belirtilen kutibe alellezine min kablikum ifadesi aslında. Kema kutibe alellezine min kablikum ifadesi aslında. Yani sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle ifadesi Bakara 187. ayette neshedilmiş oluyor. Yani artık bizden öncekilerin tuttuğu şekliyle tutmamız gerekmiyor. Bize özel bir şekilde helal kılınmış olan Bakara 187. ayette daha kolaylaştırılmış şekliyle orucu tutabiliyoruz. Kısaca böyle özetlemiş olayım hocam.
Evet, aslında biz de mesela bu imsak vaktindeki sıkıntıyı dikkate alırsak aslında daha öncekilerin orucuna yavaş yavaş tekrar geri dönüyoruz, uzatıyoruz. Yahudiler uzunca bir oruç tutuyorlardı. Biz de belki birkaç saat daha çekilirse o ilk Yahudilerin kıldığı şey tuttuğu oruçla aynı orucu tutacağız. Yine işte siz biraz önce bahsettiğiniz sayısında azaltma yapıyorlar. Bizim de görüyoruz, zaman zaman duyuyoruz. İşte Ramazan'ın ilk günü tutuyorum ben. Bir de Kadir gecesinde tutuyorum. Bir de Arefe günü son gün tutuyorum. Zaten Allah da bize kolaylığı emrediyor diyerek sayısında da yavaş yavaş bir azaltmaya başladılar. İnsanlık tarihi boyunca insanların Allah'ın emir ve yasakları karşısında ibadetler hususundaki tepkileri, tavırları üç aşağı beş yukarı hep aynı oluyor. Evet Yahya Hocam, siz ne eklersiniz?
Şimdi tabii zaman geçtikçe insanoğlu gördüğü şeyler karşısında şaşırıyor tabii. Neyi kastediyorum bunda? Dün akşam da zannedersem bizim Süleymaniye Vakfı'nın resmi Instagram hesabında bir görsel paylaşıldı. O görselde sahura kalkmanın önemine dair işte benim Ramazan Oruç kitabından ufak bir alıntı oraya konuldu. Hani sahura kalkmak şart değil ama tavsiye edilir. İşte Resulullah da zaten bu konuyu tavsiye etmiştir bize diye. Şimdi onun altına yazılan birkaç yorum var. Hani bakıyorsunuz Müslüman bir ülkede adından en azından Müslüman olduğunu düşündüğümüz insanlar şunu yazabiliyorlar. Aynen yazılmış, demiş ki sorması ayıp. Acaba Ramazan orucu diye bir şey Kur'an'ın neresinde yazıyor? Şimdi bakın biz hani işin neresindeyiz? Hani gelen sorular nereden? Ramazan orucu neredeymiş? Sonra bakıyorsunuz ya bu aslında azımsanmayacak bir grup tarafından yavaş yavaş bu ilerleyen yıllarda da belki şey yapacak. Bu iddia daha fazla dillendirilecek. Diyorlar ki efendim Kur'an-ı Kerim'de oruç diye bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ya ne? Yani bu Bakara suresini açtığınız zaman 183 ila 187. ayete kadar 5 tane ayet var orada. Bu ayetlerde Allah ne anlatıyor acaba bize? Gerçekten oruç yok mu? Biz boşuna mı konuştuk? Bakın, yani bırakın Kur'an-ı Kerim'i, işte 183. ayeti. Oruçla ilgili hiçbir ayet inmese, ya eski ümmetlerden biri var olan, yani belki insanlık tarihi kadar eski olan bir ibadetten bahsediyoruz. O da mı yok? Hiçbir şeyim yok. Yani evet, bir hata yapılmış zamanında. İslam'ı 610 yılına tarihlendirmişler. 610'dan önce Kur'an yok, namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Her şey Kur'an-ı Kerim'in nuzulüyle birlikte başlamış diye. Bu ulemanın bir yanlışıydı. Öyle bir şey yaptılar. Ama günümüzde hadi gelin Kur'an-ı Kerim okuyalım falan diyen insanlar da bu sefer kalkıp, yani hadi 14 asırlık geleneği geçtik, insanlık tarihini komple yok sayma noktasına geldiler. Efendim namaz da ne? Oruç da ne? Nereden çıktı ya? Görüyor musunuz? Yani sahurla ilgili bir şey paylaşıyorsunuz. Pardon ama diyor, oruç diye bir şey nereden var? Nereden çıktı? Peki bu 183. ayette Allah'ın öncekilere farz kıldığım gibi o sıyamı size de farz kıldım mı diye, o es sıyam kelimesi ne manayı ifade ediyor? Bu Kur'an-ı Kerim Türkçe mi indi? İngilizce mi? Rusça mı? Hangi dilde indi? Arapça indi. Dolayısıyla bir defa sen bu ayeti Türkçe mealinden okuyarak bir hüküm vermeye çalışamazsın. Birinci yanlış bu. Arapçasından okuyabiliyor musun? Yok. Birilerinin sana çevirdiği Türkçeden okuyorsan sen birilerinin tuzağına her an düşebilirsin. Bir defa buradan 1-0 mağlup başlıyorsun maça. 2. E hadi Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyabiliyorsun. Bu Arapça biliyor anlamına gelmez. Ama Arapça bildiğin zaman bu kelimelerin manalarını öncelikle nereden saptamamız lazım bizim? Biz Arap olmadığımıza göre. Ana dilimizde okuyabiliyor muyuz Kur'an-ı Kerim'i? Hayır, mealinden okuyorsun. Meali de benim yaptığım, falancanın yaptığı, filancanın yaptığı meal. Yanlış olabilir mi? Oho, ne örneklerini görüyoruz burada değil mi meal yanlışlarının? Allah öyle demiyor halbuki. Allah öyle dedi diyor biri sana. Sen ona dayanarak hüküm çıkartıyorsun falan. E şimdi es-sıyam kelimesi ne demek? Bak, açıp Arap dili sözlüğüne bakıyorsunuz. Manası yazıyor. İşte bir insanın yemeği, içmeyi, karı koca ilişkisini, hatta bunun yanında konuşmayı falan vesaire gibi eylemleri terk etmesi manasına gelir diyor. Terk etmesi. Bunların hepsini birden. Tamam, madem bunlar yemek, içmek, karı koca ilişkisi, yürümek, konuşmak falan gibi şeyleri terk etmesi. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunlardan hangisi anlamında kullanıyor bu kelimeyi? Onu yine ayetlerden saptamamız gerekmiyor mu? İşte bakın, hemen 187. ayeti çevirdiğimiz zaman, ki biraz sonra belki yine ayrıntılı okuyalım. Orada Allah üç şeye indirgiyor bunu. Diyor ki oruç gecelerinde sizlere karı koca ilişkisi helal kılınmıştır. Bir, demek ki daha önce haram olan bir eylemden bahsediyoruz. Bu size helal kılındı. İki, devamında da ki ve külû veşrabû, yiyin için, bak karı koca ilişkisi, yemek içmek. Üçü bulduk mu? Yiyin için ne zamana kadar? Hattâ yetebeyyene lekum, sizin için açık ve net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. El haytul ebyadu, beyaz çizgi, yani gökyüzünün aydınlığını kastediyor Allah burada. Minel haytul esvedi, siyah çizgiden, karanın siyah aydınlığından. Minel fecri, doğu ufkundaki o kızıllıktan net bir şekilde ayrılıncaya kadar yiyin için. Şimdi 3 tane serbest eylem geldi gece, değil mi? Yemek, içme, karı koca ilişkisi, tamam. Sümme, daha sonra, yani bu son vakte ulaştığınızda, imsak vaktine geldiğinizde, etimmus sıyame ileller, bu orucu akşama kadar da tamamlayın. Yani kendinizi bunlara karşı tutun. Neye karşı tutuyoruz kendimizi? Yeme, içme ve karı koca ilişkisi. Bunun haricinde konuşmak, yürümek, şu bu falan yasak kapsamına giriyor mu şimdi? Hayır. Bakın, Arap dili sözlüğü, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın söylediği. Nerede var oruç? Şimdi sormuş ya, oraya yazan. Affedersiniz de Kur'an-ı Kerim'de oruç nerede geçiyor? Ya daha nasıl geçsin? Yani nasıl geçebilir? Türkçe olarak Allah'ın ifade etmesi mi gerekiyordu bunu? Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Hadi meale şuna buna şey yapmıyorsun, güvenmiyorsunuz falan, ama açın en azından iki kelime sözlüklerden bakacak kadar Arapça öğrenin madem bu kadar büyük büyük iddialarda bulunacaksanız. Yok namaz yok, yok oruç yok. Öyle din Bizim hiç kimsenin tek elinde değil. Ne bizim ne bir başkasının. Din Allah nasıl indirdiyse o şekilde uygulanmalı. Bakalım Allah Teala bize oruçla ilgili neler söylemiş. Şimdi ne buyurdu birinci ayette, 183. ayette? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kütübe aleykum. Size yazıldı. Bu yazıldı fiili, ketebe, kütübe fiili, Kur'an-ı Kerim lügatına baktığınız zaman farz kılındı anlamında. Yani hüküm olarak yazıldı. Yapacaksınız bunu. Fıkıh terimi olarak farz olarak ifade ediyoruz. Kütübe aleykum. Size de yazıldı. Ne demek yazıldı? Yani sizin hesabınıza borç olarak bu yazıldı. Bunu yapacaksınız. Ne yazıldı? Es-sıyamu. O oruç. Buradaki eliflam Arapçada bilinirlik takısı ifade eder. Marife eki denir buna. Yani biraz önce anlatılan. Yani sizin bu ayet indiği dönemde gayet iyi bildiğiniz, hükümlerini iyi tanıdığınız o oruç var ya, bu ayetin inişiyle birlikte size de artık yazıldı Allah borç olarak. Hangi özelliklerde yazıldı ya Rabbi? Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sizden öncekilere nasıl yazıldıysa aynı şekilde. Bakın bir benzerlik kurdu Allah. Onlara nasılsa size aynı şekilde. Onlara nasıl, kaç açıdan bir benzerlik olabilir burada? Tefsirlerde bu hususlar anlatılır. Bakın bir, hüküm açısından bir benzerlik var. Yani onlara nasıl yazıldı, farz kılındıysa size de aynı şekilde farz kılındı. Hüküm açısından bir benzerlik kesinlikle anlaşılıyor. İki, yıl içerisinde ne zaman tutacağımız noktasındaki benzerlik. Biraz sonra 185. ayette oruç tutulacak olan zamanın Ramazan ayından ibaret olduğunu Allah söyleyecek. Demek ki aynı şekilde farz kılınmışsa biz bugün hangi ayda oruç tutuyoruz? Kameri aylardan Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutuyoruz. Ha, demek ki önceki ümmetlerde de aynı şekildeymiş bu. Ramazan ayında oruç tutuluyor. İkinci bu açıdan bir benzerlik var. Üç, gün içerisinde oruçla ilgili hükümler açısından benzerlik. Yani oruca hangi vakitte başlanır, hangi vakitte bitirilir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Gündüz veya gece yasak olan eylemler nelerdir? İşte bu ayet indiği dönemde Allah diyor ki, sizden öncekilere nasılsa kardeşim. Bir, hüküm açısından onlara farzı size de farz. Zaman açısından size Ramazan, onlara da Ramazan. Vasıf açısından onlar ne zaman başlıyorlardı? Siz de o zaman başlayacaksınız. Onlar ne zaman bitiriyordu? Siz de o zaman bitireceksiniz. Onlara gündüz veya gece, Ramazan günü ve gecesi ne yasaksa size de onlar yasak. Bu ayette nelerin yasak olduğunu öğreniyor muyuz? Hayır. Onlarda nasılsa diyor Allah. Biz neyin yasak olduğunu bu ayetten öğrenemiyoruz. Sadece soracağız onlara. Sizde oruç ne zaman? Ramazan'da, tamam. Sizde orucun hükmü farz, tamam. Sizde orucun vasıfları, gün içerisinde bozanlar, bozmayanlar, başlangıç, bitiş saatleri ne zaman? Onlar, tamam. Bütün olduğu şekliyle bize de yazıldığına göre önceki ümmetler gereği biz bu orucu tutacağız. Sonra Allah devam ediyor. Ne zaman? Niçin bu orucu tutuyorsunuz? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kendinizi koruyabilirsiniz diye. Yani biz bunu bugün ne olarak tercüme ediyoruz? Otokontrol bilinci kazanabilmemiz için. Yani oruçluyken yılın diğer zamanlarında helali hoş olan en tabii 3 ihtiyaç, işte yeme, içme ve karı koca ilişkisi, bunlara karşı bile kendini koruyabiliyorsan diyor Allah, en tabii 3 ihtiyaca karşı, bunun haricinde zaten yasak olan eylemlere karşı kendini daha da bir fazla koruyacaksın. Yani ben işte şu günahı işlemeye karşı kendini koruyamıyorum. Bilmem, kendini bu şekilde şartlandırıyorsun. Hayır diyor Allah, bak kardeşim sen 16-17 saat boyunca yemeğe içmeye bile kendini koruyabiliyorsun. Ya ne demek şuna buna karşı koruyamayacağım? Kötü söz söylemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, şunu bunu. Bunlar yılın diğer aylarında helal olan şeyler mi? Hayır. Ama diyor ki bak, helal olan şeyleri bile yapmayabiliyorsan sen, demek ki haram olanları zaten yapmayabilirsin. İşte bu bilinci sana tekrar kazandırmak için bu farz. Efendim oruç fakirlerin halinden anlamak için mi farz kılınmış? Dün bir video göndermişti genç bir arkadaş, çok hoşuma gitti orada. Diyor ki eğer gerçekten böyle olsaydı Allah fakirlere de orucu farz kılmazdı. O garip kimin halinden anlayacak o bir ay boyunca? Değil mi? Ne kadar güzel yakalamış yani. Yani eğer zengin fakirin halinden anlasın diye oruç tutuyorsa, fakir niye oruç tutuyor? Değil mi? Niye 30 gün? Yani o zaten yılın 11 ayı oruçlu sayılır gariban. Hayır, leallekum tettekun. Herkes için. Bak, iman eden kim? İman etmiş olma vasfına erişen akıllı olacak. Buluğ çağına ermiş olacak. Müslüman olacak. Kadın erkek fark etmez. Bu vasıfı taşıyan, üç vasfı taşıyan herkese Ramazan orucu farz. Zengin, fakir, kadın, erkek bakılmaz buna. Herkes bu bilinci kazanacak oruçla ilgili. Ne zaman? Eyyâmen me'dûdât. Cenab-ı Hak diyor ki sayılı günlerde, peş peşe birbirini ardından gelen sayılı günlerde. İşte bazıları, şimdi günümüzde diyoruz ya hani efendim oruç nerede var diyenler olduğu gibi ayetin sadece şu iki kelimesine takılıp eyyâmen me'dûdât, sayılı günlerde oruç size farz kılındı ibaresine takılarak orucun 3 gün kadarla yerine getirilebileceğini söyleyenler de var. Yani deniyor ki efendim eyyâmen me'dûdât Arapçada çoğul kipinde kullanılmış ifadelerdir. Çoğul ifadeler de Arapça en az 3'ü gösterir ki doğrudur. Yanına bir rakam gelmezse en az 3 ile ifade edilir. Dolayısıyla diyor siz yılın herhangi bir mevsiminde, yani çünkü 185. ayeti görmemeleri gerekiyor bunu söyleyebilmesi için. Eğer işte sayılı birkaç gün, en az 3 gün tuttunuz mu yılın herhangi bir mevsiminde bu görevinizi yerine getirirsiniz. Peki ayet burada bitiyor mu? Bak daha 187. ayete kadar oruçla ilgili hükümler var. Hepsini bir okuduktan sonra bunu söyleyebilmeniz lazım ki Allah bunu hiç böyle bir sonraki ayette şehru Ramazan, o sayılı günler Ramazan ayından ibarettir buyuruyor. Bakın ayın ismini de veriyor. Şehru Ramazan ki bu geçen günkü Fıtrat TV programında da ifade etmiştim, bir kez daha tekrar edeyim. 185. ayetin başında yer alan şehru Ramazan kelimesi Arap dili kurallarına göre haber cümlesidir. Yani bir şey bir müpteda geçmiş olması lazım onun haberi. Yani o sayılı günler bir önceki ayetin başına alan ifade Ramazan ayından ibarettir demektir. Türkçesi budur. Yani bu Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir şeklinde yapılan tercüme doğru değil. Yani onlar bu cümlenin sıfatı. Doğrusu o sayılı günler Ramazan ayından ibarettir. Demek ki siz o sayılı günleri mecbursunuz. Ramazan 1 ve Ramazan'ın sonu kameri ay olduğu için ya 29 ya 30'dur. Ramazan ayının başı ve sonu arasında oruçlu olarak getirirseniz o emri, o zaman Allah'ın istediğini yerine getirmiş olursunuz. Başka? Yok efendim 3 gün, yok 10 gün, yok bir başında bir ortasında bir sonunda. Böyle bir şey yok. Devam edelim. Peki وَعَلَى yutikunehu فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Yok atladım. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ. Peki herkes orucu tutacak, tamam anladık. Yani iman etmiş olan, akıllı, ergenlik çağına girmiş olan kadın erkek her Müslüman bu orucu tutacak ama hasta olsa da şöyle olsa hiçbir mazeret kabul etmiyor mu Allah burada? Yok öyle değil. Diyor ki Allah sizden her kim hasta veya yolcu olursa onlar diğer günlerde bu oruçlarını tutacaklar. Tutabilirler mi tutmayabilirler mi? Ayetin sonunda Allah diyecek ki ve en tasubu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Tabii ki tutsanız daha iyi olur. Ha, buradan biz bunun bir ruhsat olduğunu da anlıyoruz. Hasta veya yolcuysanız orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ha, tutmama ruhsatını kullanırsanız da kaç gün tutmadıysanız Ramazan çıktıktan sonra diğer günlerde bak fe'iddetun min eyyamin ukhar. Diğer günlerde bunu tutacaksınız. Ne demek? Diğer günler demesi bunun mutlaka Ramazan içinde farz olan orucun tutulması gerektiğini de göstermiyor mu? Hani yok yılın diğer zamanları da eğer bu oruçlar tutulabilecekse ikinci bir diğer günler ne zaman olur? Demek ki farz olan oruç başı sonu belli olan bir ayın içerisinde orada hasta veya yolculuk sebebiyle tutulamayanlar yılın diğer zamanlarında tutabilir. Demek ki yılın diğer zamanlarında hasta ve yolcuysanız oruç tutamazsınız bu farz orucu.
Ama siz biraz önce Yahya Hocam yolcuysanız dediniz ama bu yolculuk İstanbul'dan Ankara'ya klimalı bir otobüste ya da arabayla giden yolcular için değil değil mi? Bu
ha, öyle tabii, bir yolculuk öyle, değil yani. Şimdi dedik ki bak bu soruyu soranlar hadi diyelim ki işi bilmeyen adamlar ama ilginçtir bugün insanları Kur'an-ı Kerim'e davet eden, Kur'an okuyun, şöyle yapın, böyle yapın diyen hocalarımızdan da bu tip garip şeyler duymaya başladık. Biri çıkıyor işte Fatih Hoca'nın dillendirdiği şeyi söylüyor. Efendim buradaki sefer bildiğiniz basit manada yolculuk değildir. Yani basiti de kaldırayım yani. Örnek veriyor diyor ki İstanbul'dan Samsun'a yapılan yolculuk yolculuk değildir bugün. Siz rahat rahat klimalı yolculuklarda, uçaklarda, şurada burada gidiyorsunuz. Oh canım kardeşim. O yolculuk bu yolculuk değil. Ve hocalara da diyorlar ki işte sakın insanlara oruçlarını falan yedirmeyin. Ha seferilik meferilik ayağına. Ya ne? Allah burada ne dedi? Hasta veya yolcuysanız tutmayabilirsiniz. Ev ala seferin. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor. Evet Türkçe'de sefer denilince sefer görev emri, seferberlik falan direkt olarak askeri bir şey anlaşılıyor bizde. Ama arkadaş ne dedik biz bu Kur'an-ı Kerim Türkçe değil ya. Ya hocalarım siz yapmayın bari. Sefer kelimesi Kur'an-ı Kerim'de mutlak manada yolculuk yapmak demektir. Yolculuk o kadar. Ha bundan sonrası işin örfi kısmıdır. İnsanlar hangi yolculuğa yolculuk derler? Bugün şehir içinde yapılan yolculuklara kim yolculuk der Allah aşkına? Yani ben bugün işte biz bugün Süleymaniye'deyiz. Süleymaniye'den kalktım ben Çatalca'ya gittim. Hadi o örneği verelim. Hiç yolcu gözüyle bakarlar mı? Efendim bu gece nerede kalacaksınız? Uzak yoldan gelmişsiniz falan diye. Hayır. İl içinde yapılan yolculuklara yolculuk denmez. Örfte bu böyledir. Ama bırakın İstanbul'dan Samsun'u. Ben İstanbul'dan Bursa'ya gitsem, Kocaeli'ye gitsem, beni orada bir tanıdık, bir arkadaşım, bir dostum falan görse ne der? Ya hayırdır hoca sen geldin buraya ama yani geceyi burada mı geçireceğim? Var mı kalacak yer? Niye? Biliyor çünkü ben orada oralı değilim artık. Kocaeli'de olsa veya hemen bir yan taraftan Kırklareli'ye Tekirdağ'da geçsek biri gördü mü beni? Bana yolcu muamelesi yapar. Ona dair sorular. Var mı kalacak yer? Hayırdır? Bir şey yardımcı olalım falan. Bilmezsiniz etmezsiniz buraları. Ama ben buradan Beşiktaş'a gitsem, Beyoğlu'na gitsem bana öyle bir muamele yapılır mı? Örf de bunu yolculuk kabul etmez. Ama il dışı yolculuklara çıktığınız zaman ister yürüyerek gidin, ister arabayla gidin, ister klimalıyla gidin, ister klimasız da gidin, neyle giderseniz gidin, ev ala seferin yolculuk halindesiniz. Efendim bu savaş yolculuğu. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de savaş yolculuğu yapılan ayetler ayrıca söyleniyor zaten. Mesela benzer bir şeyi yorumu namazın kısaltılması ile ilgili o Nisa 101-102. Ayetlerde de yapıyorlar. Orada ve izâ darabtum fil ard. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman işte diyorlar ki darabe fil ard kalıbı Kur'an-ı Kerim'de askeri manada yolculuk yapmak. Ya olamaz böyle bir şey. Bakın o kadar kesin söylüyorum. Hemen açalım Müzzemmil suresinin son ayetini. Bir bakalım. Gerçekten öyle mi? Bak. Müzzemmil suresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresi? Hemen açtım. 73. sure. Burada Cenab-ı Hak vahyin ilk zamanlarında Resulullah'a gece kalkıp Kur'an-ı Kerim okuma emri veriyor. İlk ya eyyuhel müzzemmil Kumilleyle illa kalila. İşte geceleri kalk az bir vakti hariç. Nisfahu yarısında kalk. Evin kus minhu kalila. Evzid aleyhi biraz az biraz fazla kalk. Ne yap? Verattilil Kur'an'e tartila. Kur'an-ı Kerim okuma emri veriyor. 20. ayette de diyor ki İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thulüthi'l-leyli ve nisfahu ve thulüthahu ve taifetun minellezine ma'ak. Hani sadece senin değil, seninle birlikte müminlerden bir grubun da kalktığını görüyoruz biz diyor Allah. Her gece kalkıyorsunuz. Kiminde işte yarısında kalkıyorsunuz, üçte ikisinde kalkıyorsunuz, üçte birinde kalkıyorsunuz. Doğru. Ama tam manasıyla üçte bir, üçte iki her zaman bunu hesap edemeyebilirsiniz. Alime ellen tuhsuhu. Hani bunu tam manasıyla ölçüp biçemeyeceğinizi Allah bildi. Fetâbe aleyküm. Tamam Allah af şey yaptı bunu. Bu konudaki yükümlülüğünü kaldırdı. Fekra'u mâ teyessera minel Kur'an. Zaman kaydını kaldırıyorum diyor Allah. Ne zaman kolayınıza geliyorsa, ne kadar kolayınıza geliyorsa o zaman Kur'an'ınızı okuyun. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde her zaman. Sadece gece değil. Kalkın ama mutlaka okuyun. Görev kalkmıyor. Zamanda bir şeylik geliyor. Niye? Sebep? Niye bu hafifletme geldi? Alime en seyekûn minkum merdâ. İçinizden hasta olanlar olacak. Hasta kalkamayabilir çünkü. Başka? Ve âkharûne yadribûne fil ardı. İçinizden yolculuk yapanlar olacak. Bakın yadribune fil ard. Darabe fil ard kalıbının muzarisi. Eğer ifade edildiği gibi askeri manada yolculuksa bu. Bakın Allah devamında ne diyor? Yebtegune min fadlillah. Yani Allah'ın o fazlu kereminden aramak için insanlar yolculuk yaparlar. Ne demek bu? Ticaret manası olabilir. Değil mi? Para kazanmak için olur, gezmek için olur, görmek için olur, değil mi? kültürünü arttırmak için ne manada olursa olsun Allah ne koymuş yeryüzünde gezip dolaşmak için yolculuk yapanlar olabilir. Şimdi dikkat edelim. Bir üçüncü grup. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Üçüncü bir grup geldi şimdi. Bir grup da olacak ki Allah yolunda savaşa gidecek onlar. Darabe fil ard askeri manada yolculuksa yukatilune fi sebilillah neyin nesi? Ya yok böyle bir şey. Allah her şeyi yerli yerinde kullanıyor. Darabe fil arda seferde yolculuk yapmak demektir. Örfen ne anlıyorsanız. Bugün biz İstanbul, Samsun, İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir'e yolculuk demiyor muyuz? Yolculuk yapılan araç değiştirir mi bunu? Ya yani yürürsen olur da uçağa binersen olmaz der misiniz buna? Efendim bu Kur'an-ı Kerim'in indiği dönem için çok zordu. İnsanlar deve üstünde gidiyorlardı. Hayırdır, tarihselci mi oldunuz? Bir taraftan bas bas bağırıp kendinizi onlardan arındıracaksınız. Ben değilim değilim ama iş geldi mi o gündü. Ne demek o gündü? Yolculuk. O gün neyse bugün de aynıdır. Şartlar iyileşir zorlaşır ama yolcu dediğin adam hiçbir zaman değişmez.
Yahya hocam bu galiba hep altını çizdiğimiz bir şey var bu platformda Hikmet Çalışmaları derslerinde. Ayet okumakla Kur'an okumak farklı şeyler. Şimdi Yahya hocamın anlattığı şekilde yani burada siz bu ayeti görüyorsunuz. Peki şimdi de Müzzemmil suresini açalım. Burada peki bu ifade geçiyor. Bu ifade bu şekilde geçerken siz şimdi oradaki o ifadeye öyle diyebilir misiniz? Şimdi burada matematiksel bir ilişki var. Böyle yaptığınız zaman artık siz devreden çıkıyorsunuz. Allah'ın kitabı konuşuyor. Ama böyle yapmıyor insanlar. Özellikle de son zamanlarda bize sadece Kur'an yeter. Allah ne diyorsa odur. Bakın gelin Allah ayette ne diyor deyip bir tane ayet okuyan hatta o ayeti de yarım yamalak okuyup şey yapan insanları yönlendirenlere karşı çok dikkat etmeliyiz. Ayet okumakla Kur'an okumak farklı şeyler. İnsanları saptırmak için mutlaka ayet okumalısınız. Aksi takdirde mütedeyyin bir insanı, dini hassasiyetleri olan bir insanı yanlış bir yola sokabilir misiniz ayet okumazsanız? Mutlaka bir ayet okuyacaksınız. Mesela bizim şeylerde de hepimiz biliriz işte Diyanet'in hutbelerinde. Başa bir tane ayet koyar bütün hutbelerde her hafta. Ondan sonra o ayetin mealini, anlamını ya verir ya vermez ama onun altına aklına gelen her şeyi doldurur. Millet de zanneder ki ya bak yukarıda ayet okudu. Ayet demek ki bunları anlatıyormuş. Hiç alakası yok aslında. Sadece kullanıyor ayeti. Burada da bir takım ayeti okuyup ondan sonra işte bak şöyle böyle işte bazı yorumları altına döşeyip yapan insanlar Kur'an okuyor değiller. Kur'an okumak Allah'ın ayetlerini bir araya getirip o konuyla ilgili bizim hiçbir yorumda bulunmadan Allah ne diyor'u bulmak, tespit etme çabasıdır. Onun için buna çok dikkat etmemiz gerekir. Evet.
Evet o şimdi... Namazların kısaltılmasıyla alakalı ayette özellikle Nisa suresinin 102. ayetinde işte ordu, savaş, düşman, silahlar o kelimeler geçiyor diye oradan diyorlar ha işte bak savaş yolculuğu. Hayır. 101. ayeti iyi okumak lazım. Allah diyor ki normal ve izâ darabtum fil ard. Normal bir yola çıktınız. Ne amaç olursa olsun. Düşmanla karşılaşırsanız namazı kısaltmanızda size bir kolaylık yok. Karşılaşırsanız ne olacağını 101. ayette anlatıyor. O ne demek? Karşılaşmayı bilirsiniz de demek. Karşılaştığınızda kısaltabiliyorsanız, karşılaşmadığınızda o namazı kısaltmayacak ama yine yolcu gibi kılacaksınız. Peki, o namazı düşman çıkmazsa bize demek ki o yolculuk mutlak manada bir askeri yolculuk değil demektir. Askeri yolculuk yaptığınızda karşılaşmama ihtimali çok azdır. Mesela Resulullah'ın örneklerini düşünelim. Bir tane Tebük'te oldu. Savaşa çıktılar ve düşman çıkmadı karşılarına. Ha demek ki o gün namazı kısaltmadılar. Ama onun dışında Resulullah Mekke'ye gitmedi mi hiç ya? Medine'ye icat ettikten sonra. Hac yaptı, umre yaptı. Nasıl kıldı namazlarını? Farzları hep iki kıldı. Düşman yol şey mi vardı karşısında? Askeri bir yolculuk mu yaptı? Hayır. Çıkarsa karşınıza düşman onu Allah 101'de örnekledi. Demek ki o şart cümlesi çıkmayabilir de yani siz normal bir yolculuğa çıkarsınız pat yolunuz kesilir düşman O zaman kısaltırsınız, bir kılarsınız isterseniz. Ama çıkmazsa kısaltmaz, tam iki olarak kılarsınız. Şimdi burada da yolcuya ruhsat verilmiş. Hangi yolcuya? Siz kime yolcu diyorsunuz? Hastaya ruhsat verilmiş. Hangi hasta? Allah burada hastalık tarifi yaptı mı? Deseydi Allah, mide rahatsızlığı olanlar oruç tutmayabilir. Kalp rahatsızlığı olanlar oruç tutmayabilir, değil mi? Şeker veya tansiyon rahatsızlığı olan hastalar oruç tutmayabilir veya tutmasın. E şimdi bakın, hastalık tarifi yapsaydı Allah, o zaman ne olurdu? Yani hastalığın biliyorsunuz her insanda farklı bir seyri olur. Yani kimi hasta? Yani kronik olarak o hastalık vardır onda ama orucu çok da rahat tutabilir. Ama kimisinde aşırı derecede zor bir hale döndürülebilir, değil mi? Yani bu oruç ibadeti. Şey yapamaz. Ya baş ağrısı, tamam, oruç baş ağrısı yapar. E yapar da bu senin öldürmez, şey yapmazsan bu tutabilirsin. Ama kimisi için hayır, mutlaka adam ilaç içmek zorunda kalır. Götüremez, tamam, hastadır. İşte bak, Allah hastalık tarifi yapmayıp hasta demesi Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğinin de bir güzel göstergesidir. Çünkü bugün tabipler de aynı şeyi söylerler. Derler ki hastalık yoktur, hasta vardır. Çünkü her hastalık her bünyede aynı değildir. Kimi o hastalık kendisine olsa bile bana mısın demez. Kimisi yataklardan kalkamaz. E tamam, sen hastaysan tutma kardeşim. Bak Allah ya ne yapıyor? Sana bana bırakıyor bu işi. O zaman kalkıp hiç kimseyi hastaların ikna etmesi gerekmiyor. Şimdi o dün söylediğim videoda bir diziden bir alıntı da yapmışlar. O da hoşuma gitti. Adamın biri Ramazan günü gündüz yemek yiyor. Öbürü de görüyor. Ha ne yapıyorsun falan. Ya hastayız. Hasta kendimi yiyemeyeceğim falan. Ameliyatlıyım ben. O da diyor ki ya ne ameliyatı diyor. Alt tarafı işte ufak bir ameliyat, ismini söylüyor orada falan. Ya tamam da diyor kardeşim. İyi o zaman seneye verem olayım ben bari. Ha, seni ikna olman için. Ha, sen mi ikna olacaksın kardeşim? Ha, senin için mi oruç tutuyorum ben? Verem mi olayım oruç tutmamak için? Kanser mi olayım? Ben hastayım ya, sana ne? Heh, hesabını Allah'a vereceğin için savunabilirsen Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hastalığını, oruç tutmayabilirsin. Yolcu, ya tutsan iyi olur diyor Allah ama tutmayabilirsin. Bu ruhsatı vermiş. O zaman kalkıp da bizim, efendim şu hastalar kendini hasta saymasın, mutlaka tutacaklar. İşte şuradan şuraya yolculuk yapanlar hiç kusura bakmasın, kendini yolcu saymasın, tutacaklar bu orucu dememiz Allah'ın oruçla ilgili sınırlarına müdahale olmaz mı? Bak Allah arka tarafta diyecek ki tilke hududullah, bunlar Allah'ın oruçla ilgili koyduğu sınırlardır. Fela takrabuha, sakın o sınırlara yaklaşmayın. Aşmayın da demiyor. Yaklaşmayın. O zaman Allah ne demişse bırak kardeşim. Yolcu mu hasta mı kendisi karar versin. Biz sen değilsin, sen öyle olansın falan diyemeyeceğiz hiç kimseye. Sonra bu ayette başka bir büyüküm. Ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Oruca dayanabilenler ister rahat ister zor, her halükarda orucu tutabilenlere bir de çaresiz kalmış bir insanı doyuracak kadar da bir fidye vermesi gerekir ki burada siz bir şeyler söylersiniz.
Evet, burada en büyük sıkıntı Bu ayete bir ekleme yaparak, yani olumlu olan bu ifadeye ve alillezine yutikunehu ifadesine la yutikunehu şeklinde oraya bir takdirde bulunarak oruca gücü yetmeyenler şeklinde bir anlam veriyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki işte aşırı yaşlı yahut artık tedavi edilmesi çok zor ve süreklilik arz eden hastalar oruç tutmazlar. Onlar günü gününe fidye verirler. Yani diyelim ki o kadar o 30 gün tutamadı. Çok yaşlı olduğundan veyahut işte çok ağır hasta olduğundan diyorlar ki 30 gün lük fidyeyi verir birisine. İşte bu da esasında Allah'ın kitabına yapılan beşeri bir müdahale. Bu Allah'ın kitabında yok. Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarında yok. Daha sonra oluşturulmuş bir şey. Ve işin kötüsü, bakın bu bir sektör haline geldi bugün. Görüyorum bazı yerlerde işte tutulmayan oruç fidyeleriniz kabul edilir diye dernekler, vakıflar ilan yapıyorlar. Bakınız iş nereye varıyor? İnsanların kendi oluşturmuş oldukları dinden nemalanmaya başlıyorlar. Oysa Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. Siz zaten çok yaşlıysanız veyahut ağır hastaysanız siz oruç tutmak zorunda değilsiniz, mükellef değilsiniz. Sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Fidye de vermezsiniz. Böyle bir, yani tutamadığım ibadetin yerine ben para vereyim. Böyle bir denklem Kur'an-ı Kerim'de yok ki oruçla alakalı olarak. Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarında yok. Bu ister kolayca tutsun, ister zorlanarak tutsun veyahut hasta ve yolcu olduğu için Ramazan'da tutamayıp da daha sonra tamamlayacak olanlar olsun. Bu Ramazan'ın sonunda bizim fıtır sadakası dediğimiz o bedeli bir başkasına vermesi. Burada da başka bir tahrif yapılıyor. Bir nisap miktarı belirleniyor, belirlenmeye çalışılıyor. Diyor ki işte bunu hali vakti yerinde olan insanlar yapsın. Hayır, oruç tutan herkes bunu vermek zorunda. İşte Diyanet bu yıl 19 lira olarak şey yapmış. Bu miktar o kadar düşük bir miktar olmalı ki herkes verebilmeli. Yani oruç tutan ve işte miskin durumunda, fakir durumunda, toplumun en alt seviyesinde olan bir insan bile ben oruç tuttum. Oruç tutarken hem bunun bir şükrü hem de oruç tutarken bana yakışmayacak, oruca yakışmayacak bir takım hareketler, şunlar bunlar yaptıysam bunların bir telafisi olarak ben bunu komşuma, eşime, dostuma veriyorum diyerek bunun sevincini, bunun hazzını yaşamak zorunda. Burada verilecek miktarı yemin kefaretine kıyaslayanlar oluyor. Oysa bunlar ayrı parametreler, ayrı ölçütlerdir. Bir kişinin gün içerisinde işte bir ekmek, belki iki ekmek miktarı neyse onu ayakta tutabilecek bir miktarın, en asgari miktarın oruç tutan kişilerin başkasına vermesi. Böylelikle toplum arasında bir işte yardımlaşma, birbirini gözetme ve herkesin verebilme hazını yaşayabileceği bir şey meseledir. Bu da yani burada da tahrifat yapılmış. Oruç tutamayan insanlara işte sen kaç gün tutamadıysan şu kadar para verecek. Hatta bu artık o kadar aşınmaya başlamış ki hasta ve yolcunun dışında başka meslek grubundaki insanlar, ya siz hayatınız boyunca 365 gün şu işte çalışıyorsunuz, sizin zaten tutmanıza imkan yok, siz de en azından işte fidye verin tutamadığınız gün. Adam cebinde parası olan adam için belki bakacağız bir 5-10 yıl sonra Ramazan kebap geçmeye başlayacak. Ya benim param var, 30 günü de denkleştirdim, tamam. Bu artık Allah'ın dini olmaktan çıkıp insanların tıpkı işte daha önceki ümmetlerin yapmış olduğu gibi bir uygulama haline geliyor yavaş yavaş. Evet.
Yani bu miktar en altta tutulmuş. Tamamı miskin, yani çaresiz kalmış bir insanı bir gün süreyle doyuracak yani bir yiyecek olarak, ama Allah diyor ki devamında "Femen tatavva hayran fehuve hayrul le." Tabii ki daha ne kadar çok verirseniz o kadar iyi, yani imkanınıza göre, ama en alt seviyeyi söylüyor ki herkes bu şeye katılabilsin diye. Sonra devamında Allah işte bakın şehru Ramazan. Ne dedik biraz önce? O eyyame ma'duda. Sayılı günler o Ramazan ayıdır dedi Allah. Ramazan ayıdır. Özelliğine Ramazan ayının ellezî unzile fi'l Kur'an, ki şey Kur'an'ın indirildiği aydır o. Şimdi bu Ramazan ayı. Devamında da diyor ki Allah "Femen şehide minkumuş şehra felyasumhu." Kim o aya ulaşır, o ayı yaşarsa onu tamamını oruçlu geçirsin. Bak felyasumhu. Onu oruçlu geçirsin. Onu hu zamiri o şehr Ramazan'a gidiyor. Ramazan ayını oruçlu geçirsin. Şimdi Ramazan ayı miladi takvimde hangi aya denk gelir? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ta var mı Ramazan diye bir ay? Yok. Hangi ayın şeyi bu? Hangi takvimin bir ayı? Kameri takvimin değil mi? Yani ay takvimine göre yapılmış olan, yani Muharrem, Safer, Rabiul Evvel, Rabiul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, 9. ay, Şevval, Zilkade, Zilhicce, tamam. 12'ye tamamlandı. Bakın bu ay gelince o ayın tamamını oruçlu geçirsin. Şimdi yine başka bir hoca bu sefer, o da yeni bu Ramazan böyle bir şey türetmiş. Efendim Ramazan'ı sabitleyebiliriz biz aslında. Neye sabitliyormuşuz? Hangi aya? 9. ay olması hasebiyle bizdeki 9. aya, Eylül'e. Arkadaş Allah 9. ay, 8. ay, Eylül falan demedi. Ramazan ayındaydı, Ramazan ayı. Ramazan ne zaman gelir? Kameri aya göre bu her gün, her yıl 10 veya 11 gün önce gelir. Ama bu da miladi takvim var diye böyle anlaşılıyor. Yani miladi takvimi biz bugün kullandığımız için her sene 10-11 gün böyle geri geliyor. E Allah'ın bu indirdiği, bak yevme halakas semavati vel ardı dedi değil mi? Tevbe 36. ayette. Yeri göğü yarattığı günden beri Allah'ın öngördüğü takvim hangisi? Ay takvimi, kameri takvim. Ondan 4 tanesi haram aydır dedi. Miladi takvimde hangi aylar haram? Nisan, Mayıs, Haziran mı? Eylül, Ekim, Kasım mı? Hangileri? Hayır, kameri ayda olmak zorunda. Peki niye Eylül'e sabitliyorsunuz siz bunu? Abi o zaman kışa sabitleyin bunu. Daha kolay olsun millete. Aralık, Ocak dururken en kısa günler. Niye ben Eylül'de tutuyorum? Efendim gündüz gece eşit oluyormuş o günde. Mart'a sabitleyeydin o zaman. Niye Eylül? Ya yapmayın ya, siz insanları Kur'an'a çağıran hocalar yapmasınlar bari bunu. Allah burada ay numarası sırası bir şey vermedi. Ramazan ayı dedi. O Ramazan gelecek. Sen sabitlediğin an Yahudilerin yaptığı gibi yapmış olur. Ayların, yılların sayısını şaşırmış, karıştırmış, ilaveler yapmış olursun. Allah'ın koyduğu düzene müdahale etmiş olursun o zaman. Öyle bir şey yok. Sen miladi takvimi kafanda şey yapıyorsun. Bunu gelip sabitleyelim. Eylül'de oruç tutmuyorsun. Allah şehru eylül ellezî unzile falan demiş olurdu o zaman. Eylül ayı gelince işte onu oruçlu geçirin. Böyle bir şey yok. Ramazan ne zaman gelirse kardeşim. Bu ay Ramazan. Bu sene Ağustos'a gelmiş, öbür sene Ocağa gelmiş. Hiç önemli değil. Ramazan mı? Tamamını hem de oruçlu geçireceksin. Bu eyyâmen mâdûdâtında ne oldu? Böylece anlaşılmış oldu. 3 değil, 10 değil. 27, 28 bile değil. Ya 29 ya 30. Çünkü kameri aylar 2'dir. Ya 29 ya 30 çeker. O zaman fel yasumu, tamamını oruçlu geçireceksin. Bitti. Devamında Allah bir kez daha tekrar ediyor. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin fe iddetü min eyyâmin ukar. Kim o aya ulaşırsa tamamını oruçlu geçirsin ama yine dedi ki hasta ve yolcular diğer günlerde tutabilir. Çünkü yuridullahu hükmünü yusra ve la yuridu hükmünü yusra. Allah sizin için kolaylık murad ediyor, zorluk murad etmiyor. Bak, kolaylık murad ediyorsa Allah, siz yolculuğun şartlarını şimdi zorlaştırabilir misiniz ya? İlla ki o dönemdeki yolculuklar gibi olmalı. Deveye bin, çölün altın güneşinde piş, anca ben ona yolculuk derim kardeşim. Bugün uçaklı Samsun'a gidersen yolculuk olmaz. Hayır. Bak Allah diyor ki ben kolaylık murad ediyorum. Sana ne, bana ne? Allah demiş bırak yolcuysa orucunu tutmayabilir. Tutarsa daha iyi. Peki yukarıda Allah tekrarlamıştı zaten hasta ve yolcuların tutmayacağını. Burada niye bir kez daha tekrarladı? Şunu demiş olmuyor mu Cenab-ı Hak? Dikkat edin. Yalnızca hasta ve yolcu olanlar tutmayabilir. Başkaları değil. Ama şimdi öyle mi? Şimdi bu öyle bir genişletilmiş ki bakıyorsunuz işte zor işlerde çalışanlar tutmayabilir, uzun günlerde tutulmayabilir, işte sıcaklarda şöyle olur, sınavlar var Ramazan'da tutulmayabilir. Ondan sonra işte bugün tam da Türkiye'de denk geldi işte akşam şampiyonluk maçı var, gündüz futbolcular çok zor iş yapıyorlar. Dünyanın en zor işi bugün küçük maç oynamak, tutmayabilirler tabii. Niye? Bir fidyeyle zaten geçiştirebiliyorsun. Allah ne diyor? Hasta ve yolcuysan kardeşim tutmayabilirsin. Yalnızca onlar. Bu aynı zamanda onu gösteren bir ifade. Yukarıda tekrarlanmıştı zaten. Herkes tutsun, sadece bunlar tutmayabilir. Dolayısıyla yok ben futbolcuyum, yok madenciyim, yok dökümcüyüm, yok fırıncıyım, dönerin karşısında çalışıyorum, şu bu falan. Hasta veya yolcu olursan tutmayabilirsin. Onun dışında kimseye böyle bir ruhsat verilmiyor. O zaman kaza etme imkanı ve lütfu kime veriliyor? Yalnızca hasta ve yolcu olana. Peki hiçbir mazereti olmadığı halde o veya bu sebeple olabilir veya olmayabilir. Orucunu tutmayanlara kalkıp bizim sen bu orucunu Ramazan'dan sonra gününe gün kaza edeceksin diyebilir miyiz? Adam hasta değil, yolcu değil. Tutmamış. Tembelliğine tutmamış, günahkarlığına tutmamış. Tamam. Daha sonra tevbe etmiş. Hadi 30 yıl tutmadı, 40 yıl tutmadı. Ne yapacak bu adam? Hasta ve yolcu olarak tutmadığı günler varsa onları kaza edebilir. Onun dışındakilere sağlam bir tevbe istiğfar. Allah dilerse affeder, dilerse etmez. Onun ondan sonraki işi bundan sonra bir daha oruç kaçırmamaktır. Salih amel işler tövbesinin kabulü için. Onun dışında yok kaza maza, hayır. Kaza bir lütuftur, bir ikramdır. Bu namazda da böyledir, oruçta da böyledir. Namazda sadece iki kişiye, uyanamayana, bakın uyanamayana ve unutana o lütuf verilmiştir. Oruçta da hasta ve yolcu olana. Onun dışında hasta ve yolcu olmadığı halde oruç tutmayana, uyanamadığı ve unuttuğu için değil de başka bir sebepten dolayı namazını kılmayana öyle bir lütufu, öyle bir ikramı yok Allah'ın. Değil mi?
Cezası da yok.
Evet.
Ya mesela işte en fazla dile getirilen, siz bilerek orucunuzu bozarsanız ne diyorlar? 61 gün kefaret.
60 ceza, bir de
Bir kazası
kömürle gidiyor.
61 gün. Peki Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle bir şey? Yok. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde, uygulamalarında var mı böyle bir şey? Yok. Kim uyduruyor bunu? Birileri uyduruyor. Peki niçin uyduruyorlar? Sebebi ne? Ya işte bu işi insanlar ciddiye alsın, orucunu tutsun, böyle ufak tefek şeylerle orucunu bozmasın. Peki bu etkili oluyor mu? Asla etkili olmuyor. Bunu tutuyor mu insanlar? Tutmuyor. Oysa burada eğer bir etkili olacak bir sözden, bir ilkeden bahsedilecekse bunu Muhammed Aleyhisselam söylemiş. Ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Herhangi bir mazereti olmadan Ramazan ayında oruç tutmayan ya da tuttuğu orucu mazeretsiz bozan kişi ömür boyu oruç tutsa onu telafi edemez diyor. Şimdi ciddiyet bundan daha büyük bir ciddiyet olabilir mi? Hani eğer ya insanlara bu işi ciddiye almaları için yaptık, iyi niyetle yaptık diyelim. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Yani kaçırdığın bir şey var ve asla telafi edemiyorsun. Bu mu daha ciddi bir şey? Yoksa bozarsan 61 gün kefaret oruç tutacaksın demek mi? Bu da Allah'ın dinine yapılmış müdahalelerden bir tanesi. Şimdi bakın. Yahya hocam 2-3 tane ayet okudu burada. Ve her okuduğu ayette bir şeyler söyledi. Ne dedi? Birilerine bir takım mesajlar verme. Ha, mesajlar vermeye çalıştı. Dedi ki şöyle yapıyorlar, böyle yapıyor. Şimdi ibadetler konusunda bile, yani oruç, namaz konusunda bile insan Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine bu kadar müdahale edebiliyor ise siz artık diğer hususları düşünün. Yani insan her şeye müdahale eder, her şeye burnunu sokar ama ibadete burnunu sokmaktan Allah'tan korkar, değil mi? Ya kardeşim oruç tut diyorsa tutacaksın der. Namaz kıl diyorsa kılacaksın. İnsanlar bunları bile boş geçmemişler. Buraya bile müdahale etmişler, halen de etmekteler. Önceki ümmetlerin namazı, orucu, haccı zayi etmelerinden bahsediyor Allah Teala. Bugün aslında biz 3 aşağı 5 yukarı o seviyeye geldik. Gelmediysek de gelmemiz çok yakındır bugün işte. Yani bunlar bizim dokunulmazlarımız olmalı.
Ya bakın işte bak, Allah Ramazan ayı diyor değil mi? O ayda oruç tutulacak. Eylül'e sabitlediğimizi düşünsenize. Eylül, biz şu an hangi aydayız? Mayıs. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'de acaba hangi aya denk gelecek kameri olarak? Belki Rebi'ülevvel, belki Rebi'ülahire denk gelecek. E o zaman Allah Ramazan'da tutun diyor. Sen hangi ayda tutturacaksın millete orucunu? Ya Ramazan olmayan herhangi bir ayda tutturacaksın. Bu müdahale değil mi? Bu iyi niyetle açıklanacak bir şey değil. Yok efendim, Resulullah işte Hicri 2. yılda oruç farz kılınmış. O şeyleri, tarihlerde baktığımız zaman Eylül ayına denk geliyormuş. Tamam, bunu kabul ettik. Hicri 2. yıldan Resulullah vefat edinceye kadar kaç yıl geçti? En az 8 yıl değil mi? En az 8 yılda Resulullah her sene 10 gün mecburen geri geleceği için tespit edebildiniz mi? Hep sabitledi mi Resulullah? Hep Eylül'de mi tuttu? Ya saçmalamayın, böyle bir şey olmaz. Hep Ramazan'da tuttu. Ramazan ne denk geldiyse. Çünkü miladi takvim kullanılmıyor ki o dönemde. Kullanılmadığı için geri gelme, ileri gitme yok. Biz geri ve ileriyi iki takvim düşündüğümüz için söylemek zorunda kalıyoruz. Bugün kullandığımız miladi takvim bizim. Bak bugün 19 Mayıs 2018'deyiz. Hiç söylerken dilimize bile gelmiyor. 4 Ramazan, bak 1439'da mıyız, 40 mı? Unutuyoruz bile söylemeyi. Miladi takvim bizim hayatımıza girdiği için böyle bir kıyaslama yapıyoruz. Kaldır miladi takvimi. Ramazan, Ramazan. Oynamıyor ki yerinden. Hep Ramazan yani. Ama Eylül'e sabitleyelim ben bunu falan dersen, o zaman ne oldu? Ramazan 2018'de Rebiülevvel olur. 2019'da Safer ayına denk gelir. Öbür ayda ne bileyim başka bir şeye gelir. Allah ne diyor? Ramazan ayını oruçlu geçir. O zaman sabitlemek, şu bundan falan bahsedebilir misiniz? Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Niye Allah peki tutun dedi. Daha sonra peki hasta ve yolcu tutmayabilir. Daha sonra niye tutsun? Onlar da tutmayabilirdi. Değil mi? Allah madem ruhsat verdi, daha sonra da kaza ettirmesin. Yok, diyor ki veli tükmilil idde. Ha, Allah murad ediyor ki eksik olan sayıyı siz de tamamlayasınız. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiğinde o ruhsatı kullanmış biri ama eksik olarak gelmesin. O da diğer müminler gibi o seneyi 29 veya 30 gün orucunu tutmuş bir şekilde benim huzuruma gelebilsin diye ona özel bir ruhsat. İşte lütuf ve ikram dememizin sebebi bu. Yani bu lütuf ve ikram sadece hasta ve yolcuya. Onun dışında sebepsiz yere tutmamış. Yok işte
Niyetten
şöyle niyetlenmedim ben. Şimdi onu da öyle bir şeyine oturtmuşlar ki, bak bu da iyi hatırlattınız bunu. Niyetliyken orucunu bozarsa 61 gün olacağını bildikleri için uyanıklar diyorlar ki bugün hiç niyetlenmedim. Çünkü hiç niyetlenmeyince bir gün kaza ediyormuşsun. Çok görürsün o bir gün kazayı. Yok öyle bir şey. Ne 61 var ne bir gün. Hasta ve yolcu olana bir gün kaza var. Niyetlenmemek hiç kimse kusura bakmasın Allah'a isyan anlamı taşır. Ben bugün oruç tutmuyorum, hasta ve yolcu olmadığım halde demek Allah'a isyan etmek demektir. Burada şimdi herkesin ağrına gidiyor. Hocam çok ağır konuşuyorsun. Ne de biz öyle bir şey demiyoruz haşa. İsyan ne demek? Emri tutmamak demek. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Şu ağaca yaklaşma. Gitti yaklaştı. Ne dedi Allah? Ve asa Ademu rabbehu. Adem Rabbine isyan etti. Adem isyan edecek. Allah ona o fiili uygun görecek. Ama sen Allah'ın oruç emrini yerine getirmeyeceksin ama isyan sana yakıştırılamayacak. Ne kadar güzel memleket, ne âlâ memleket. Niyetlenmemek de nazaretsiz yere bozmak da Allah'a isyandır. Ve bu tür kişiler bilsinler ki kaza o lütuf ikram olarak onlara yoktur. İnşallah haftaya da belki kaldığımız yerlerden devam edebiliriz. Ben de burada bırakmış olayım.
Hem bizi dinlediğiniz için sizlere hem de hem Yahya hocama hem Vedat hocama çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Haftaya tekrar bir arada olacağız inşallah.